Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak nasip ederse yaklaşık bir saatlik bir sohbetimiz olacak burada. Bu sohbette yakın tarihimizle ilgili Lozan konusunun özetini anlatmaya çalışacağım. Tabii yakın tarihimiz deyince ne zaman başlar, nerede biter diye bir de soru oluyor. Bugün içinde bulunduğumuz bütün inancımıza, medeniyetimize, dinimize aykırı olan bütün sıkıntıların başlangıç tarihi esasen siyasi anlamda Tanzimat ile başlamıştır biliyorsunuz. Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet üç ana dönemdir bu. Kitabımızda da bunu bu şekilde belirttik, biz konuyla ilgili kitabımız var. Yani 150 senelik bir tarihdir bizim için söz konusu olan yakın tarih. Burada biz en son Lozan'ı konuşacağız. Lozan nedir? Lozan'ı bize nasıl tanıttılar? Lozan'ı bize büyük bir zafer diye tanıttılar. Lozan büyük bir zafer değildir aslında. Müslümanlar için büyük bir hezimettir. Niçin hezimettir? Onu biraz sonraki bölümlerde anlatmaya çalışacağız. Şimdi ekranda gördüğümüz üç tane mübarek kahraman var. Birisi Ali Şükrü Bey'dir, birisi Menderes'tir, birisi İskilipli Atıf Hoca'dır. Bu insanlar inançları uğruna hayatlarını feda eden kahramanlardır, abide şahsiyetlerdir. Örnek alacağımız insanlar özellikle Ali Şükrü Bey ve İskilipli Atıf Hoca. Menderes tabi bize daha yakın bir dönemde geldi ama yaşantı itibarıyla bu iki şahsiyeti örnek alabileceğimiz şahsiyetlerdir. Hayatımız boyunca bunların yaptığını yapmak, İslam'ın emrettiğini yapmak demek olacaktır. Şimdi Lozan hezimettir dedik. Nerede başladı? Lozan'da bir gizli anlaşma var arkadaşlar. Şimdi Lozan Antlaşması deniyor da metinlere döküldü, yüzlerce maddesi var. Fakat bizi ilgilendiren aslıdır. Aslı nedir? Aslı gizli olan bir anlaşmadır Lozan. Gizli anlaşma yapıldı. Bu gizli anlaşmayı kim yaptı? Bir hahambaşı vardı, son Osmanlı hahambaşısı, Hayim Nahum denen şahıs. Bir daha Lozan Konferansı'nın başkanı vardı, İngiliz Dışişleri Bakanı Yahudi asıllı Lord Curzon. Bunların yanında bizden birinci meclisin gönderdiği temsilci İsmet İnönü vardı. Bu üçlü Lozan'da bir araya geldiler. Bu iki Yahudi bizim adama diyelim, bizim adam dediğimiz Lozan'ın kahramanı olarak gösterilen herif demek durumundayım ben, affedersiniz. Evet, Lozan'ın kahramanı olarak gösteriliyor ama İşin doğrusuna bakarsak bu şahsın ya da bu herifin bizim ne kan bağımızla ne de inanç bağımızla hiçbir alakası yok. Ama gelmiş 30-40 sene bu milletin başında zulüm ve işkenceyle milleti perişan etmiş bir insan. Hatta Kurtuluş Savaşı'na karşı olan bir insandı İsmet İnönü arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'na karşı olandı. Kazım Karabekir ona teklif ettiğinde Kurtuluş Savaşı'na başlatalım, Erzurum'a gidelim, Erzurum'da 15 bin kişilik büyük bir kol ordu, bütün silahıyla, askeriyle yerindedir. Tam bizim başlatabileceğimiz bir harekettir Kurtuluş Savaşı. İstanbullular her taraf işgal edildi tabii ama Erzurum uzakta olduğu için orayı düşman işgal edemedi. Buraya gidelim de bir Kurtuluş Savaşı başlayalım dediği zaman, ya sen nereden bahsediyorsun Kazım demiştir bu adam. Her şey bitti. Senin biraz paran var mı? Biraz sen para kat, biraz ben katayım, gidelim Anadolu'nun bir köşesinde bir çiftlik kuralım. Sen Kazım Ağa, ben de İsmet Ağa olurum diyen adam bu. Bak, Kurtuluş Savaşı'na karşıydı bu İsmet İnönü. Bu nasıl katıldı? Sonradan Ankara'dan Mustafa Kemal iki tane ajan gönderdi. Bunu zorla götürdüler Ankara'ya. Neden? Çünkü o biliyordu ki ona lazım bu sonradan. Bak, Önceden biliyor adam kim ona lazım kim değil. Tabii ki Ali Şükrü Bey ona lazım olamazdı. Ama ona bir İsmet İnönü lazımdı. Zorla getirtti onu Ankara'ya. Evet, böyle bir şey bu herif. Üç kişi burada anlaşma yaptılar kendi aralarında. Dediler ki Lord Curzon'un teklifi var. Türkiye İslami alakasını ve İslami temsil rolünü kendi eliyle çözer atarsa, yani hilafettir İslam'ın temsil rolü, hilafeti bırakırsa bizimle hulus birliği etmiş olur ve Hristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır. Biz de kendisine istediğini veririz diyor bak. Der. İnönü de Ankara'ya tanışmadan böyle bir karar veremeyeceğini ve bunun için bu arada işte bundan dolayı konferansa ara verilir. İsmet İnönü Ankara'ya gelir. Ankara'da şefine bunları anlatır. Ondan izinini alır ve döner tekrar Lozan'a. Ama bu arada büyük olaylar oldu. Demin Salih Beşir hocamızın anlattığı Ali Şükrü Bey olay oldu bu arada. Ali Şükrü Bey'in kardeşi Şevket Bey vardı. O da Lozan'a giden 30 kişilik heyetin içindeydi. Denizlerden sorumlu bir üyeydi orada. Orada bunlar ikisi Ali Şükrü Bey ile Şevket Bey kardeşi İngiltere'de eğitim görmüşler. Çok dindar insanlar. İngiltere'ye, Avrupa'ya gidenler kendini kaybediyor ama bunlar kaybetmemiş. Kendilerini muhafaza etmiş ve en derin bilgileri meslekleri sahasında, denizcilik sahasında elde etmiş insanlar. Şimdi İngiliz'e basını tarıyor Şevket Bey, abisine de mektup yazıyor. Abisi de Ankara'da gazete açtı. Neydi gazetesinin adı? Tan gazetesi açtı. Orada İslami yayınlar yapıyor. Abisine yazıyor ki, abi burada şehit kanları satılıyor. Gizli anlaşmayı da biliyor orada. Şehit kanları satılıyor, ona göre tedbir al diyor. Ali Şükrü Bey de kürsüye çıkıyor. Bir gece 15 sefer kürsüye çıkmış. Ve en sonunda Mustafa Kemal ile karşı karşıya gelmiş, çenesini yumruklamıştır. İşte o zaman o hoca, yılların izi, Mahiriz hoca dedi ki eyvah dedim diyor. Sonra hatıratında o kitap bende var. Ali Şükrü Bey kendi ipini çekti dedim diyor. Ve neticede de öyle oldu işte. Ve Lozan'ı mutlaka Yahudilerin istediği şekilde kabul etmemiz söylendi. Hatta Yahudiler ne dedi biliyor musunuz? Doğru bir şey söylediler. Yani Yahudiler 20. yüzyılda iki tane devlet kurdu. İşte birisi o Lozan'da kurdukları rejim, ona devlet denmez, rejim kurdu. Bir daha İsrail'i kurdular yani iki devlet. Evet. Şimdi orada o gizli anlaşma bu şekilde Ankara'ya gelip geri gidişiyle neticelendi. Meclisi işte kapattı. İkinci meclisi açtı. İkinci meclisin ilk yaptığı iş Lozan'ı kabul etmek olmuştur. İlk iş Lozan'ı kabul etmek olmuş. Çünkü kendi kafasındaki insanların listesini yaptı. Meclis başkanı diyelim. Ve o listeyi kazandırdı. Ondan sonra yola koyuldu. Lord Curzon'u tenkit ettiler. Sen Türklere devlet kurdun Lozan'da. O da anlatıyor şimdi. Siz bilmiyorsunuz diyor işi. Bak ne diyor. İşte asıl bundan sonra Türkler bir daha eski Sadr ve Şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephesinden öldürmüş bulunuyoruz diyor. Mustafa Kemal ile İsmet'in verdikleri karar Türk milletini İslamiyet ve din cihetinden öldürme kararıdır diyor. Bana söz verdiler diyor. İslam yok edilecek Türkiye'de. Onun için biz onlara fazla üstlerine gitmedik. Sanki babasının şeyini veriyor. Burada biz şehit kanıyla kazanmışız. O şehit kanlarını işte muhafaza edemedi o giden adam İsmet İnönü. Ve onların oyununa geldi. Ama tabii ki oyununa gelmek derken aynı kafada insanlar bunlar. Bu hahambaşı İsmet İnönü'nün askeriyeden Fransızca hocası. Bir kere oradan tanışıyorlar. İsmet İnönü Lozan'a gidince hemen koştu yanına gitti. Çünkü bunların işi gücü fitne, fesat ve İslamiyet ortadan kaldırmak. Esasen Siyonizm konusuna bakarsanız burada üç maddelik bir plan var Siyonizmin. Birincisi Abdülhamit'ten Filistin'den toprak isteyince kovdu o Theodor Herzl'i. Theodor Herzl gidince hemen toplandı şey Siyonist Kongresi 1897'de oldu. İsviçre'nin Basel şehrinde birinci Siyonist Kongresi. Orada karar aldılar. Abdülhamit bu teklifi kabul etmeyince ikinci toplantıyı yaptılar. Dediler ki biz Abdülhamid'i tahtından indirmeliyiz. Yani tarih ve olaylar öyle şey ki sanki bugüne çok benziyor ha. Falancıyı biz Cumhurbaşkanı yaptırtmayacağız. El ele vermişler. Aynı Abdülhamid'i biz bırakmayacağız. Burada yani siyasi zihniyetin dışında olayı müteala ediyorum. Tarihi bir gerçekten bahsediyorum. Ve ikincisi Osmanlı'yı da yıkacağız. Üçüncüsü İslam dinini de ortadan kaldıracağız. Üç maddelik bir plan yapıldı. Ve yola girildi. İşte Abdülhamid'i bu arada tabii mecliste bir toplantı yapıldı. Şimdi Lord Curzon dedi ya Türkler Hristiyan olsun. Hemen meclis harekete geçti. Bakın kendi adamları ne kadar çok. Üç kişi Tevfik Müslü Aras, Mahmud Esat Bozkurt, Fethi Okyar. Bunu Kazım Karabekir Paşa anlatıyor arkadaşlar. İşi yaşayan, gören, birinci elden olan insan anlatıyor bunu. Meclise gittim diyor. Adam diyor ki ben kimseden korkmam. Alenen konuşuyorum. Dinimiz açıkça yazılmalıdır. Kazım Karabekir kalktı dedi. Hangi dini yazacaksın? Din yazılı zaten. Birinci meclisin yaptığı birinci anayasa 1921'de orada milletin dini İslam'dır yazıyor. Sen neyi yazacaksın? Hristiyanlığı mı? Evet diyor öbürü. Kalkıyor ayağa. Tevfik Erol Bozkurt, Mahmut Esat Bozkurt evet diyor. İslamiyet bizi geri bıraktı diyor. Onun için biz Hristiyan olacağız diyor. Bak beleye bak sen daha. Şehitlerin kanı daha tütüyor arkadaşlar. Daha Cumhuriyet kurulmadı ya. Yani kuşatılmışız böyle. Aynen bugünkü gibi. Tarih 150 senelik tarih bir kuşatma tarihidir Müslümanı, İslam'ı. Kazım Karabekir onlara cevap veriyor. Bu sefer Fethi Okyar kalkıyor. Hay Karabekir diyor. İslamlığı kabul ettiğimizden böyle geri kaldık diyor. İslam'ı kabul ettikten sonra dünyaya hükmettik. Hükmettik ama adaletle hükmettik. Bugün hükmedenlerin zalimlikle, zulümle değil arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Adalet vardı Osmanlı'da. Adil bir düzen kurdu Osmanlı, dünyayı böyle yönetti. Dünyayı yönetti bizim ecdadımız. Dünyayı yöneten bir ecdadın torunlarıyız biz. Ecdadımızı bakacağız, bakıp tanıyacağız, ona göre kendimizi konumlandıracağız, görevlendireceğiz, ona göre iş yapacağız. Bu herif diyor ki, biz İslam'ı kabul ettiğimiz için geri kaldık diyor. Kazım Karabekir cevabını veriyor. En sonunda diyor ki Kazım Karabekir, Meclis Başkanı Mustafa Kemal, paşam diyor, bunlar ne konuşuyor diyor. Bu adamlar ne konuşuyor ya? Daha şehitlerin kanı tütüyor ortalıkta. Bunlar Hristiyanlıktan bahsediyor. Sen bunlara müsaade edecek misin diyor. Ne dedi biliyor musunuz? Oturum çok kızıştı. Tatil ediyorum. Gündemi tatil ediyorum. Demekle yetindi. Yahu ne demesi lazımdı? Ne demek? Nasıl Hristiyanlık? Biz niçin mücadele ettik? Bu millet 7'den 70'e malını mülkünü her şeyini feda etti bu devlet bu millet için. Dini için, bayrağı için, namusu için. Mücadele eden bir milleti sen nasıl olur da Hristiyan yaparsın? Hem de zafer kazanmışken. Ve o şekilde o şey bitti. Sonra devam ediyor. Lozan'da çevrilen entrikalar. Bakın İsmet İnönü o Haim Nahum'la yan yana Lozan'da. Birinci meclis bunlara görev verdi. Görevlerinden birisi Patrikhane yurt dışına çıkacak, Patrik sürgün edilecek. Yani Patrik ile Patrikhane hudut dışı atılacak. Neden? Çünkü düşmanla işbirliği yaptı Rumlar. İstanbul'un Rumları İngilizler 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etmişlerdi. Bu İstanbul'daki bütün Rumlar toplandı, bir bayrak çektiler. O işgal kuvvetlerinin emrine girdiler. Sizin hizmetinizdeyiz dediler. Bizans bayrağı çektiler. Bize ileride Bizans devleti kurarsınız İstanbul'da diyerek. İstanbul böyle. Daha önce İzmir'de biliyorsunuz İzmir işgali 1918. İzmir işgalinde aynı İzmir'deki Rumlar. Veya İzmirli var mı burada? Yok. Soruyorum yani hani gavur İzmir dediler ya. Yani tarih önemli şeydir yani kelimeler de çok önemli. Şimdi onlar toplandılar. Adamlar İzmir'i yaktı, yıktılar, perişan ettiler, Müslümanları mahvettiler İzmir'de. bütün Müslüman köylerini, şehirlerini, sokaklarını işgal kuvvetli Yunan kuvvetleri Avrupalıların desteğinden yakınca, yani oradan büyük bir tepki var Rumlara, hem İstanbul'dan hem orada. Bir de Trabzon'dan var. Ruslar Trabzon'u işgal etti 1916'da, değil mi hocam? Bu sefer aynı zulmü Ermenilerle. Ermeniler onlardan arka alarak Müslüman köylerini yakıp yıktılar. Şimdi dünyaya şey yapıyorlar efendim, Ermeni bilmem tehciriymiş, şuymuş, buymuş. Bunlar hep hikayedir. Ama dünya arkalarında, arkasında olsun, ne yapabileceksin? Senden toprak istiyor. Ama güçlü olacaksın. Güçlü işte burada güç istiyor. Burada devlet istiyor, hükümet istiyor. Hükümet, yöneticiler güçlü olacak. Onun karşısında. Hiç hava gazı onlar ya. Onlar tabii göle diyecekler. Sonra neticede işte meclis İnönü'ye talimat verdi. Dedi ki hem patrik hem patrikhane yurt dışına gidecek. Onlara İstanbul'un fethinde Sultan Fatih izin verdi. Dedi ki siz devlet işine karışmamak şartıyla kendi ibadetlerinizle meşgul olun. Siz serbestsiniz dedi. Asırlarca adam gibi yaşadılar ama sonradan, bilhassa işte o tanzimattan sonra ki dönemde, son 200 yıllık dönemde Avrupalılar Osmanlı'yı yıkmak için bunlara kışkırttı bunları. Bunlara yardım etti el altından. Amerika'ya, Avrupa'ya bunları çağırdılar, okuttular. Süper zekalı gençlerini. Yani hazırlık yaptılar adamlar. Bugün boşuna uğraş, yani boşuna değil şu sıkıntılarımız. Adeta içimizde bir Bizans var. Bir Bizans'la mücadele ediyoruz ya. Adeta böyle işte oradan geliyor. 200 seneden beri bunlar boş durmuyor. Ve işte o gizli toplantıda bu işin kararı alındı. Dediler ki İsmet'e, sen şimdi, senin bir teklifin var. Patrik ve patrikhane Türkiye dışına çıkarılacak. Bundan vazgeçin siz. Patrik ve patrikhane kalsın ama sizin halifeniz ve hilafet ve Ayasofya gitsin. Sanki bir yabancıya söylüyor. Demek ki yabancı. Bize yabancı ki bu herif. Buna söyleyebiliyorlar. Çünkü adam tanıyor onu. Hahambaşı onu tanıyor. Öğrencisi. Onun dinini, kimliğini, her şeyini biliyor. Ona göre konuşuyor ve ona göre karar aldılar. Bu patrikhanenin yerine Ayasofya gitti. Ayasofya hala namaz kılamıyoruz. Değil mi? Sonra patriğin yerine halife gitti. Abdülmecid Efendi. Son Osmanlı halifesi. Sürdüler. Cenazesini dahi arkadaşlar bu yurda koymadılar. Büyük bir alçaklık, şerefsizliktir bu. Bu 400 atlıyla bu topraklara gelip buradan bir cihan imparatorluğu çıkaran bir ailenin son fertlerini, cenazelerini dahi koymamak çok büyük bir alçaklıktır ve bu milletten olmamayı gerektiren bir haldir, değil mi? Yani ne demek oluyor? Demek oluyor ki Lozan'dan sonra biz işgal edildi. Asıl işgal ondan sonra başladı. İzmir'in, Trabzon'un, İstanbul'un, Maraş'ın, Gaziantep'in işgalleri bir şey değil. Asıl işgal Lozan'dan sonra başladı. Ya hala sürüyor. Onun ruhu hala sürüyor işte. Onlarla uğraşıyoruz. Geçen akşam birisi çıktı, bir ateist. Biz diyor Müslüman mezarlığına girmeyeceğiz. Bize devlet mezarlık göstersin diyor. Asla Müslüman mezarlığına giremeyiz diyor. Tahammülümüz yoktur diyor. Bak adamı bak. Hey Allah'ım, akıl fikir ver ya. İşte bunları konuşturuyorlar. Şimdi Lozan'ın gizli anlaşmasının açığa çıkıyor. Neler yapıldı gizli anlaşma diyorum ya işte burada. Saltanat kalkacak, hilafet kalkacak, medreseler kapatılacak. Kıyafet devrimi olacak. İslam hukuku kalkacak, harfler değişecek, üniversite reformu. En son yapılan üniversite reformudur 1933 yılında. Önce en sonrasından ben başlayayım. Saatimizde ilerliyor mu? Üniversite reformunu arkadaşlar 70 sene Yahudi profesöre yaptırdılar. Bilen var mıydı bunu daha önce? 70 sene Yahudi profesörü getirtti Mustafa Kemal. 1933 yılında üniversite reformu yapıldı. Şeyle bağlantılıdır. Şimdi Cumhuriyeti kurarken hemen birinci maddeyle bağlantılı olduğu için oraya geçeyim ben. Şimdi Lord Curzon ile Hahambaşı İsmet'ten dediler ya, siz İslam'ı terk edeceksin, terk etmelisiniz diye talepte bulundular. Şimdi o da Ankara'ya gitti geldi, işi halletti. Şimdi onların isteği neydi? Bak 1924'te 3 Mart 1924 günü, tabii o arada Lozan bitti, anlaşması yapıldı, Cumhuriyet ilan edildi, bir iki ay sonra o günlerde diyebiliriz. Ne oldu? Meclis toplandı. İki tane kanun çıkardılar. Birisi hilafeti kaldırdılar. Lord Curzon dedi ya, İslami temsil rolünü kendi elinizle bırakırsanız, işte bıraktılar. İşte bugün İslam dünyasının halini görün. Bütün yeryüzünde neler oluyor? Müslüman kanı akıyor. Kıyım kıyım Müslümanlar onlarca, yüzlerce, binlerce her gün bile olabiliyor. Baş yok, baş yok. Ama Hristiyan aleminde papası var hemen Vatikan'da, ki Vatikan'ı iyi tanıyoruz. Oraya bizden orayla irtibat kuran bazıları var. Ondan dolayı tanıyoruz Vatikan'ın ne şey olduğunu. Vatikan hemen durdurur o işi. Fakat bizim Müslümanların kanı akıyor yeryüzünde. Ama bekliyoruz. Cenab-ı Hak kadir mutlaktır. Belki bu insanlar için daha hayırlıdır böyle zulüm çekmek dünyada. Ahireti düşünürsen arkadaşlar, ahiret alemi bir düşünelim yani. Ahiret çok zor bir alemdir. Cehennem çok zor bir yerdir. Cennete gidemeyenlerin hepsi cehenneme gidecek. Cehenneme bazı Müslümanlar tabii suçları oranında dönecekler ama dönmeyecekler olan da olabilir. Belki son nefeste nasıl gideceği belli değil. Belki Cenab-ı Allah bu şekilde onlara yardım ediyor. Biz bilemeyiz. Onun için bilmediğimiz işe burnumuzu sokmayalım. Şimdi bazı sapık düşünceli adamlar var. Ya Allah görmüyor mu bunları? Neyi öldürtüyor? Haşa. Ahmak. Sen öyle konuşamazsın. Sen kendi aklınca, aklın kadar konuş. Anlamadığın işe burnunu da sokma. Bu işler önemli işler. Sen ahiretin o zorluğunu, o cehennemin ilahi, ila nihaya sürecek olan azabının yanında bunlar hiçbir şeydir. Mesela fazla girmeyelim konuya. Ve o toplantıda 3 Mart 1924'teki toplantıda hilafet kaldırıldı. İki, medreseler kapatıldı. Ne demektir? Manası nedir? Bu ülkede şehit şühedanın kanıyla kazanılmış şu topraklar üstünde bundan böyle Kur'an'a yer yoktur demektir. Biliyor musunuz? Bu demektir medreseleri kapatmak. Kur'an eğitimine, öğretimine yer yok artık. Ne? Yahudi böyle istedi işte Lozan'da. Lozan hezimeti ne ediyoruz bu olaya? Yahudi öyle istedi ya Lozan'da. Vay anasına ya. Şuraya bak ya. Arkadaş işte bu tarihi bu milletimiz bilmiyor. Allah sizden razı olsun ki bu genç yaşta bu işe koyuldunuz, bu öğrenimi yapıyoruz. Yakın tarih çok önemli. Son 200 yıllık batılılaşma tarihi. Tanzimat tabi arkası da var. Lale Devri'nden başladı bu işler. Bu uzuna gider şimdi. Zaman o kitaplık iş onlar. Hatta Siyonizm kitabı 3. baskıdır. 1. baskıda ben onu biraz yazdım. Biraz 300-400 sayfa oldu, baktı ki kimse hocam bu kadar olmaz, okuyamıyoruz. Sonra 300 sayfaya indirdi, özetleme yaptık. Neyse. Yani Lozan'da işte bunlara devrim diyorlar. Devrim yaptık diyorlar. Devirdik demiyorlar da devrimle ulan devirdiniz be, bütün maneviyatı yıktınız be. Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Göreceğiz. Gözlerimizle göreceğiz ahirette. Evet, işte o devirmelerden birisi bu şapka devirmesi. Şapka devrimi yaptı adam. Diyor ki, fes cehaletin sembolüdür diyor. Bak kendisi de fes giyiyordu o zaman. Vallahi kendisi de fes giyiyordu. Fes cehalet şeysidir diyor. Sembolü. Şapka diyor, medeniyetin simgesidir. Şapka, medeniyetin simgesiymiş. Ulan ne medeniyeti var şu şapkada be? Ve binlerce Müslümanı kesti Aslı, biliyor musunuz arkadaşlar? İstiklal mahkemelerini dinlediniz mi buradan hocalardan? O İstiklal mahkemelerinde 15 bin tane Müslümanı astılar. Dediler ki ya biz şapkayı giymeyelim, alimlerimiz işte İskilip'le Atif Hoca'yı bunun için astılar. Şapka inkılabı diye bir kitap yazdı, ufacık bir kitap. Millete korku vermek için, bu kanun çıkmadan önce yazıldı bu kitap. Kanun çıkmadan önce yazıldı, yani geriye dönüşü var mı? Yaptılar ve İskilip'le Atif Hoca'yı astılar, o mübarek insanı. Astılar onu. Katiller. Katiller onu astılar. Şapka efendim şeymiş, medeniyetin simgesiymiş. Şapkayla kalmadı ki ondan sonra harfler mi geliyor, hukuk devrimi geliyor. Hukuk devrimi, bak çok enteresan. Hukuk devrimine bak ne diyor. Adalet Bakanı Mahmut Şevket Bozkurt 1926'da hukuk devrimiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada şunları söylüyor. Bütün inkılapların en esaslı hedefi diyor, mazi ile hesapları kesmektir. Maziyi yıkmaktır diyor. Türk inkılabının da en mühim vazifesi maziyi en son noktasına kadar söküp atmaktır diyor. Alçağa bak ya. Şu herife bak ya. Şu imansıza bak ya. İslam'ın hukukunu kaldırmak için şu söylediği zırvaya bakın siz. Evet, sonra devam ediyor. Diyor ki kanunlarımızda eski düşüncelere yer yoktur diyor. Yani İslam'a yer yoktur demek istiyor. Kanunlarımızda İslam'a yer yoktur diyor. Biz onları diyor en amansız düşmanlarımız gibi memleketin en ücra köşelerine kadar kovalayarak imha ettik diyor. Görüyor musun? İmha. Evet doğrudur. İmha ettiler. Türk milletinin kararı muasır medeniyeti kayıtsız şartsız bütün prensipleriyle kabul etmektir. Esaslarını dinden alan kanunlar ilerlemeye engel teşkil ederler diyor. Yani din, daha önce mecliste gösterdim size, üç kişi konuştu. Bizi din geri bıraktı yine safsata. Bu herif de öyle diyor. Din kanunları diyor, insanları geri bırakır. Ahmak, sen Osmanlı'yı görmedin mi? Selçuklu'yu görmedin mi? Dine dayalı olarak dünyaya hakim oldular. Dünyaya adalet getirdiler ya. İnsanlığa, insanlığını öğrettiler mübarek insanlar. Bizim ecdadımız onlar. Evet, hukuk devrimini böyle söyleyerek yaptılar. Sonra harf devrimine geldi sıra. Harfler, okumak uzun boylu sürer. Harfler, harf devrimin için yapıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Kur'an'ı unutturmak için yapıldı ya. İslam'ı ve özellikle Kur'an'ı unutturmak için bu harf devrimini yaptılar ya. Bu kadar büyük bir zulüm gerekiyor muydu bu millete? Kurtuluş Savaşı'nda dediğim gibi demin varını yoğunu ortaya koymuş. Ya o zaman birisi anlatırlar, bir deli diyelim ona, yani bir mecnun, bir Müslüman. Dedi ki ya benim bir şeyim yok, herkes bir şey veriyor, ben de bir şey vermeliyim, ne yapayım dedi. Gitmiş yetkiliye, kaymakama mı gitti, askeriye mi gitti, oranın şeysine, görevlisine. Dedi ki benim bir şeyim yok dedi, ha bu çoraplarımı alır mısın dedi. Çoraplarını çıkardı verdi. Evet, Lord Curzon'un talepleri yerine geliyor. İsmet İnönü'nün Lozan'da Hahanbaşı ve Lord Curzon'a verdiği söz 3 Mart, demin söyledim, 1924 tarihinde yerine getirilmiştir. Bu tarihte toplanan meclis hem hilafeti kaldırdı hem de medreseleri kapattı. Yeni çıkarılan Tevhid-i Tedrisat. Tevhid-i Tedrisat demin dedim de sondan başlıyorum, birinciyle ilintilidir. Tevhid-i Tedrisat kanunu ile medreseler kapatıldı. Ve onun yerine İslami eğitim, Kur'an eğitimi yasak edildi. Onun yerine insanlar maymundan doğmadır diye safsatasını getirdiler. Okul kitaplarına yazdılar yahu. Okul kitaplarına yazdılar bunu. İnsanlar maymundan gelmiş. Şimdi ona vay hayvan oğlu hayvan desen kızar sana. Ne kızıyorsun yahu, sen diyorsun bunu. Sen diyorsun arkadaş. Evet. Ve bizim gençliğimiz işte zehirlenmeye başlandı arkadaşlar oradan. Orada 30 sene, 40 sene Menderes'in gelişine kadar bu böyle sürdü. Hatta daha sonra da sürdü. Hatta Özal kaldırdı onu. Özal, evet. Rahmetli Özal'ın zamanına kadar bu fikir insanlar maymundan türemedir diye safsatası okul kitaplarında yer aldı. Yetişen nesiller, şimdi Bizanslıyım diyen gençler oradan gelme, o fikirden gelme. Ankara'da belediye başkanı Malazgirt geçidi diye bir şey açmış, köprü, alt geçit. Karşıdan Orta Doğu Teknik Üniversitesi orada biliyorsunuz. Bizans elbisesi giymişler gençler. Biz Bizans'ı izlemişler. Ya ne Malazgirt'i. Görüyor musun? Ne hale getirildi bu genç. Eğitim işte. Eğitim bu kadar önemli arkadaşlar. Sonra duvarlara da yazdılar. Zulüm 1453'te başladı. Hangi zulüm? İstanbul'un fethi. Vay alçaklar vay. Şuna bak ya. Şu Bizans'ın nesli içimizden yetişiyor. Biz bakınca herkesi Müslüman görüyoruz. İşgal altındayız ya arkadaşlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hadis-i şerif var İstanbul için. Letüftehennel Konstantiniyye felenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zâlikel ceyş. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan biliyorsunuz, bildiğinizi tekrar ediyoruz. Kumandan ne güzel kumandan, onun askeri ne güzel askerdi diye bu hadis-i şerif. Bu herif diyor ki, bu Bizans'ın, affedersin şey diyor ki, biz zulüm 1453'te başladı diyor, biliyor musun? Aslını inkar eden haramzadeler, ama aslı o taraftanmış meğersem. Toprak altından geliyor. Saman altından suyu yürütüyorlar. Adamlar yaşıyor böyle, neslini muhafaza ediyor yahu. Biz daha tarihimizi bilmiyor. Bizim insanımız camide 5 vakit namaz kılan adamlar daha tarihini bilmiyor. Bazen böyle şey açıyorum ben orada, son durakta oturuyorum ben. Adam bakıyorum yavaş yavaş kaçıyor. Niye? Beyin yok, beyin almıyor. Beyin almıyor. Siz şanslısınız, bu genç yaşta bu işe koyuldunuz, ne güzel. İşte büyüyünce bak adam 50-60 yaşında, benim cami arkadaşım. Tabii ben camiden sonra çay içiyoruz, sohbet. Konu dedikodu gıybete kaçıyor, her yerde böyle, ne hale geldik. Ben hemen açıyorum gibi konuyu, oraya kaymasın. Adam biraz dinliyor, güzel güzel diyor, sonra kaçıyor yavaş yavaş. Niye? Beyni almıyor arkadaş. Yaşlanmış, evet. Yaşıken değildir derler. Vaktimiz var mı daha? Var değil mi? Siz bana haber verirsiniz. Evet, ayrılan yollar ve TCF'nin kuruluşu. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'i öne geçirdi. Biliyor musunuz? Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan Kazım Karabekir'di ama onu adam zannetti. Kendi gibi zannetti diyelim. Hakaret olmasın. Kendi gibi zannetti. Kendi gibi çıkmadı. Evet. Lozan'dan sonra baktılar ki bunlar Hristiyanlığa doğru gidiyorlar. Vatikancı adam gibi. Bunlar Hristiyanlığa doğru gidiyorlar. Yok dedi arkadaş, durun bakalım. Biz dedi bunun için bu savaşı vermedi. Bu kurduğu savaşını vermedi. Bu millet aslına dönecek dedi. Ayrıldı. Yeni bir parti kurdu. Partinin ismi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Yani kalkınmacı. Kalkınmacı bir parti. Efendim. Partinin tüzüğüne yazdı ki biz milletimizin inancına saygılıyız. Diye yazdı tüzüğüne. Vay sen bunu nasıl yazarsın? Biz Lozan Antlaşması yaptık. Biz Batı medeniyetinin üst duvarlarına çıkacaktık. Biz ne kadar yükselecektik Batı medeniyetine uyarsak. Şimdi Avrupalılara karşı ayıp olmayacak mı? Böyle şey olur mu? Diyerekten arada münakaşa başladı. Hemen kapattılar partiyi. İstiklal mahkemelerini zaten kurdular. Hemen partiyi kapattılar. Kazım Karabekir Paşa gibi o Kurtuluş Savaşı içerisinde tek bir numaradır. Bir numaradır. Öbürler en sondan gelir. Bir numara Kazım Karabekir'di. Ve onu idamla yargılamak için İzmir İstiklal Mahkemesi salonuna götürdüler. Orada yargılanırken İstiklal Mahkemesi'nin üç alileri var meşhur. Katil aliler. Üç aliler. Katil aileler onlar. Günahsız insan, 15 bin tane Müslümanı, çoğu alim olmak üzere astılar. Evet, Müslümanları astılar bundan. Nahak yere, günahsız yere. Ya. Şimdi mahkeme devam ediyor. Bizimki de İzmir Çeşme'de bir arkadaşıyla demleniyor. Böyle diyelim. Ve mahkemenin neticesini bekliyor arkadaş. Ya o çok acıdır ya. Bekliyor ki bir an önce idam versin. Ya günahsız insanları idam ettiler. Kimisini Ali Şükrü Bey gibi böyle içinden arkadaşına vurdurttu, boğdurttu. Kimisini meclisin şeysinde Halit Paşa gibi, meşhur Deli Halit Paşa var. Kazım Karabekir taraftarlarından birisi. O katil aileler meclisin kapısında, bahçesinde kapıştılar. İki kişi, birisi arkadan vurdu koskoca paşayı. Deli Halit Paşa derler. Mesleğinin, sanatının delisiydi adam. Öyle bir adam. Ondan sonra diğerleri işgal mahkemelerinde idama mahkum edildi. O kadar insanlar, 15 bin tane Müslüman. Şimdi Kazım Karabekir Paşa'yı İzmir İstiklal Mahkemesi'nde o kelali mahkeme ediyor. İşte dosyalar önünde, sen işte İzmir suikastına karıştın, şudur budur diye. Ya biz niye, onun da paşa arkadaşları var işte, Rauf Bey var, Ali Fuat Paşa var, Mustafa Kemal'in hem okul arkadaşı hem arkadaşı yani. Bu niye buna şey kursun? Göğe İstiklal şey İzmir suikastinde buna kasıt yapmışlar, bunu öldürmek istemişler. Yalan. Orada bir olay var da o tam tersidir. Tam tersidir o. O anlatmak uzun sürer. Şimdi biz Kazım Karabekir Paşa'yı böyle orada muhakeme edilirken İzmir karnizonundan onun öğrencileri, her biri binbaşı, yarbay rütbesinde, duydular ki Kazım Paşa yargılanıyor. Bilmem ne sinemasında şey yaptılar. Mahkeme salonu, orada yargılanıyor Kazım Paşa. Hemen koştular 2-3 kişi arkadaş. Yavaş yavaş geldi, çıktılar mahkeme salonu köşeden öyle izliyorlar. Bu şeytan hakim diyelim. Ya hakim değil. Bunlar hiçbir hukukçu değil ha, bu İstiklal Mahkemesi hakimi hiçbirisi hukukçu değil arkadaşlar. Sıradan asker, subay, yüzbaşı, binbaşı ama adamın adamları. O herifin adamları. Sen şu görevi yap dedi mi o görevi yapıyor. Anlıyorsun ne demek istediğimi değil mi? Şimdi baktı ki orada rütbeli subaylar var. Bunların ne işi var burada yahu diye düşündü. Baktı. Oturun arkadaşlar dedi. Oturmadılar. Biraz daha dosya karıştırıyor. Kazım Paşa'ya soru soruyor filan. Gene bakmış. Oturun arkadaşlar demiş. Gene oturmadılar. Kazım Paşa şöyle geriye döndü. Bu taraftaysa şöyle döndü. Oturun arkadaşlar deyince hemen oturdular. Ana adamlar mesajı aldılar oradan. Senin katil Ali mesajı aldı. Ben otur hakimken burada benim sözümü tutmadı. Mahkum olacak kişinin sözünü tuttuysa burada iş var dedi. Hemen gizliden bir telgraf yazdı. Adama verdi bunu gönder. O zaman haberleşme telgrafla. Zaten orada İzmir, yakın yer. Hemen tak tak gitti, cevap geldi. Şimdi merak etme onu, biz şimdi hallederiz. Nasıl halledecek? Oturduğu yerde orada demleniyor herif. Yani nasıl halledecek? İzmir karnizonuna bilgi verdiler. Hemen alarm çalın dediler. Bak bunu, onun Faruk Özerengin damadı vardı. O anlattı bu olayı. Sonra kayınpederini Kazım Paşa'dan dinledi ve insanlara anlattı bu olay. Duyuldu bu şekilde. Alarm çaldılar. Tabii alarm çalınca ne olur? Herkes askerliğini yapmadı belki burada. Bilmeyenler var. Herkes koşar. Elinde ne varsa bırakacaksın, koşacaksın. Alarm. Alarm var, önemli bir şey. Ki neyi alarm? Mahkemedeki o subayları çıkaracaklar. Adamlar çıkmadılar alarma rağmen. Baktı ki alarm, herkes duydu alarmı. Çıkmadılar. Hemen bir daha yazdı telgrafı. Alarma rağmen çıkmadılar. O zaman idare edin durumu diye tekrar şeyi geldi de ertelediler şeyi. Yoksa Kazım Paşa'yı idam ediyordular orada. Kurtuluş Savaşı'nın en değerli komutanı ya. En değerli insanı arkadaşlar. Neyse. Ve işte onlar partisini kapattılar. Bunlara da şey yasağı koydular Kazım Paşa'ya. Siyaset yasağı koydular. Kazım Paşa 1938'den sonra siyasete girebildi. 38 tarihini biliyorsunuz. 38, 26, 12 sene evinde mahkum yaşadı ve sivil polisler gece gündüz onu gözetliyordu. Emekli maaşı bile vermediler adama. Bahçesin, geniş bir evin bahçesi vardı. Orada domates, patates yetiştiriyordu arkadaşlar. Hanımının bütün ziynet eşyaları vardı daha önce tabii, düğünden önce. Tabii asil aileler, zengin insanlardılar onlar. Onlar hepsi sattı, hepsi gitti, bir şey kalmadı. Bahçeden yetiştirdiği domates, patatesle hayatını idame ettirdi. 12 sene. Böyle zulümleri, bunlar zalimin ta kendisi ya. Bu zulümleri yaptılar bu insanlara. Ve 38'den sonra İsmet de gene bir şeyi vardı. İşte CHP'den milletvekili, ya başka parti yok zaten. Milletvekili yaptı onu. Meclis başkanı sıfatıyla 46'da ya da 48'de vefat etti. Evet. Öyle değerli insanlardı bunlar. Şimdi işte o katiller bak. Kılıç Ali, Kel Ali, Necip Ali. Bunlar nasıl hesap verecekler? İstiklal mahkemelerinin şeyleri bunlar. İstiklal mahkemelerinin hakimleri bunlar. Bunlar günahsız insanları astılar. Atif Hoca gibi mübarek bir insan, ilk defa onu astılar Ankara'da, meclisin şeyinde, mahkemenin bahçesinde. Ve şimdi bak bir şey söyleyelim, sona doğru geldik zaten. Mazhar Müfit Kansu anlatıyor. Bu adam Mustafa Kemal'in arkadaşı. Erzurum'a beraber gittiler. Ölümüne kadar da beraberdiler. Anlatıyor. Çok uzun boylu. 2 ciltlik bir kitap yazdı. O kitabı ancak Taksim Kütüphanesi'nde, bu Koç'un bir kütüphanesi var özel. Orada gidip fotokopisini alabilirsiniz. Ben oradan aldım bundan yıllar önce. Fotokopisini aldım. O 2 ciltliktir. Ondan şu bir sayfa çıkardım buraya. Anlatıyor. Erzurum Kongresi'ne gitmişler beraber. Diyor ki kongre akşamı diyor döndük geldik. Tabii o kongreye nasıl girdi? Onlar uzun boylu. Mustafa Kemal'i sokmadılar oraya. Kimse tanımıyor. Kongreye girecek adamlar liste var. 60 kişi. 2 tane bizim Trabzonlu kişi istifa etti. Rauf Bey ile Mustafa Kemal onların yerine girdi. O uzun boylu iş. Kitapları işte okuyun. Bu kadarını söylüyoruz ki kitap okuyun. Araştırın. Kongreden o gece diyor döndük yattık diyor. Yatınca diyor kapı tak tak çalındı. Uykumdan uyandım diyor. Baktım diyor. Kim o? Çaycı Ali efendim. Ne istiyorsun? Seni Paşa Hazretleri üst kata çağırıyor. Çıktım diyor üst kata. Yahu Mazhar diyor defterin kalemin yanında mı? Yok paşam uykudan kalktım. Git getir dedi. Samimi imişler, çok samimi. Gitti getirdi. Konuşmalar geçti uzun boylu da, yaz diyor, ne yazacaksın? Zaferden sonra ne yapacağız? Biz onu konuşuyoruz şimdi. Adam şimdi zafer kazanılırsa neler yapacak? Başa gelecek ki bu zulümleri nasıl yaptığını işte anlatıyor. Bak Erzurum gecesi bu kitap yazılmış arkadaşlar. Ne yapacak? Hükümet şeklini değiştireceğim. O zaten belli. Padişah ve hilafet hakkında zamanı gelince diyor, icap edeni yapacağız. İptal edeceğiz, imha edeceğiz, yıkacağız demek istiyor. Tesettürü kaldıracağız diyor, tesettürü. Ulan sana tesettür ne yaptı? Günümüzle de bağlantılı bu şimdi. Başörtülü hanımlar. O tamamını kaldırıyor. Neyse ondan sonra gider işte memuriyete sokmadılar, meclise sokmadılar. Şu oldu, bu oldu. Hani bir zaman meclise girmişti bizim Merve Kavakçı diye bir bayan, başörtülü Ecevit. Geçti gitti. Şimdi hesabını veriyor şimdi. Ne oldu? Tembo tuttular adamlarıyla. Yani yakışır mı bir siyasi kişilere meclise kadar yükselmiş? Dışarı, dışarı, dışarı. Seviyesiz bir şey. Ve o kadını attılar dışarı. Ne? Başörtülü. İslam nişanı tanıyordu yani. Evet. Olay bu. Sonra ne yapacağız? Tesettürle kalmıyor adam. Fes kalkacak diyor. Kendisi fesli o zaman. Fes kalkacak diyor. Fes cehaletin sembolü diyor. Sonra Latin harflerini, harfleri değişeceğiz diyor. Harfleri değişeceğiz demek biz İslam'ı yok edeceğiz işaret veriyor. Evet. Harf devrimi bunun için yapıldı. Ha, Osmanlı'nın son temsilcileri. Arkadaşlar, işte demin söyledim bak bunlar 200 mü 400 atlıyla geldi Anadolu'ya. Ve oradan bir cihan imparatorluğu çıkardılar ve adaletle yeryüzünü idare ettiler. Dünyanın neresinde bir sıkıntıya uğrayan kişi varsa hemen Osmanlı'ya koşup geliyordu. Osmanlı bazen yetişemiyorsa ona 3-5 tane Osmanlı askeri elbisesi veriyordu. Bunları giydirin siz adamlarınıza, çıkarın ortaya derdi. Adamlar onları görünce aman aman Osmanlı geldi diye, ya bu şaka değil ha, bize şaka geliyor. Osmanlı elbisesi veriyordu. Giydir bunu askerine, çıkın ortaya bakalım ne diyecekler. Affedersin, it gibi kaçıyordular onu görünce. Osmanlı geldi diye. Osmanlı bu işte. Adalet. Ya, Fransa kralı ölmüş, iki oğlu vardı. Birbirine düştüler. Sen olacağım, ben olacağım diye. İşte devlet böyle gider. İşte buradan bir atıf yapalım. Yani Osmanlı'da evlat katli, kardeş katli de bunun için yapıldı. Bunu kimse yanlış görmesin. Şeyhülislam fetvasıyla yapıldı bütün bu işler. İşte Avrupa'da da oldu. Birbirine düştü iki kardeş. Ordu da ayrıldı ikiye. Hemen kadın ağlıyor. İkisi de evladı, anaları. Hemen Osmanlı'ya, Kanuni'ye mektup gönderiyor. Aman efendim diyor. Çocuklar birbirini öldürecek diyor. Yardım edin diyor. İsimlerini yazıyor. Çocukların kağıda. George, Hans neyse. Hanslar Alman takar ya onların ismi. George kral ola diyor. Bu kadar. Gidiyor, okunuyor orada. Hemen öbürü geri kaçıyor, çekiliyor. Bir söz. Arkadaşlar bu böyle olacak yani ileride. Ben öyle düşünüyorum. Bu memlekette İslam hakim olacak. Allah'ın kanunlarıyla yönetileceğiz. Ama şimdi gücüne kadar. Gücün ne kadarsa o kadar. Resulullah Efendimiz aleyhisselam Mekke'den kaçtı. Gücü yoktu. Bak burada güç. Allah-u Teala bu işlerin faillidir. Ne eylerse güzel eyler. Onun için biz çalışacağız. Her bakımdan, bilgi bakımından güçleneceğiz. Efendim, diğer bakımla, her bakımdan güçleneceğiz. Ama şuurlu olacağız. Bir kişiyi kurtarmaya bakacağız. Milyonlarca gençlik Bizans'ın safına geçti yahu. Bizans'ı koruyor, savunuyor adam. Bilmeden, bilmiyor zavallı. Efendim, Twitter'dan bir şeyler oynaşıyorlar. Haberleşiyorlar, ayağa kalkışma yapıyorlar. Ulan sen kimsin, ne yapıyorsun? Sen adam mısın, Müslüman mısın? Ahirete inanıyor musun sen? Bak ahirette çok zorlu günler var. Allah bir kanun göndermiştir yeryüzüne peygamberiyle. Buna uyarsan kurtardın. Uymazsan mahvoldun gittin. Sen mahvolmayı ister mi insan kendi kendini? Deli olması lazım. Deli olması lazım ateşi talip olması için. İki kişilik var arkadaşlar. Birisi Müslüman, birisi Müslüman olmayan. Müslüman ve olmayan. Müslüman olmayan bin bir türlü fikirler, ideolojiler var. Sonu izimle biten bütün ideolojiler sapıklıklardır. Filozoflar gelmiş, bilmem kimler gelmiş, insanları böyle sürüklemişler. İslam'ın dışı bu. Biz İslam'ın içindeyiz elhamdülillah. O zaman İslam'sak Müslüman gibi yaşayacağız arkadaşlar. Müslüman gibi yaşamanın içinde, Müslüman gibi yaşamayana da el atmak var. Çekeceksin onu, konuşacaksın, tatlı dille tebliğ edeceksin. Peygamberler bunun için gelmiş. Aynı bugünün sapık nesli vardı o zamanlarda da. Peygamberlerin geldiğinde, bütün peygamberler sapık insanlara geldi. Hepsi sapıktı o geldikleri insanlar, toplumlar. Onlara Allah-u Teala buyuruyor ki, kavlen leyinen diyor Musa Aleyhisselam ile Firavun'a git ona anlat, kavlen leyinen yumuşak sözle anlat diyor. Bak bir kere bu görevimiz, adam kötü yoldaysa bir tekme de sen vuramazsın, mahvolursun o zaman ha. Ne biliyorsun onun gelmeyeceğini, ona bir kere tebliğ edeceğiz. Tebliğ bunun için önemli. Bak Ali İmran suresinin 104. ayeti bu hususta bir numara. 104. ayet Ali İmran suresi. Allah-u Teala burada bize tebliğ görevini veriyor. Tebliğ edeceğiz mutlaka. Evet. En son sayfaya mı geliyoruz acaba? Ha, daha var. Bir tane daha var. Bak şimdi sen. 28 Şubat. Ya. İşin sonuna geldi. İki sayfamız kaldı. Vaktimiz de var biraz daha. Şimdi arkadaşlar bakın bu 28 Şubat işte bu Bizans'ın nesli tarafından icra edilmiş. Bütün dünya baktılar ki ya Türkiye'de bir Müslüman çıktı. Necmettin Erbakan diye bir insan. Bu insan diyor ki biz Allah'ın kanunu ile hareket edeceğiz. Ya biz bunları yıktık. Osmanlı'yı yıktık biz daha şeyden önce. Lozan'dan önce Osmanlı'nın işini biz bitirmiştik. Bu geldi gene yeni bir Osmanlı çıkarıyor başımıza. Aman ha hemen Mason locaları Masonluğu anlatan oldu değil mi arkadaşlar? Masonluk Yahudi tarikatıdır. Felaket bir fitne, fesattır. Şu anda içimizdeler. Şu anda içimizdeler. Büyük kuruluşları var, ticari kuruluşları var. Mason olduğu gibi bir de bunlar dönmedir aynı zamanda. Eski İspanya'dan gelen Yahudilerdendir çoğu. Çok azını bulursun Sakıp Sabancı gibi. Birkaç tane bulursun rahmetli gibi. O da yiğit adamdı bir yerde. Evet onlardan da ama yani bunlar mason, masonluk işte baklar ki Türkiye'de bir Müslüman hemen kurulur kurulmaz başbakan yardımcılığına geldi. Arkasında yapılan seçimlerden sonra iki kere daha koalisyona geldi ve boyuna temel atıyor hocamız. Mübarek adam. Pek çok fabrika temelini attı ya. Proje çizdi, proje. Şimdi arkadaşlar bak ben bir şey söyleyeceğim kimse yanlış anlamasın. Hoca bu ülkeyi kalkındırmak için tam projelerini çizdi ama tatbik ettirtmediler hocaya. İşte öbürünü sonra söyleyeceğim. Bakıyorum bu masonlar ordudan, sivilden, cumhurbaşkanı bu herif o zaman. Öbürler ordunun başındaki herifler. Ne yaptılar? Hemen dışarıdan emir aldı. Bak taşeron bunlar diyorum. Taşeron. Fikir dışarıdan geldi. Fransız mason locasından geldi fikir. Dediler ki bizim ideolojimize, fikriyatımıza aykırı bir hükümet kuruldu. Masonlara mektup yazdılar. Türkiye'deki mason localarını. Bu hükümeti mutlaka indireceksiniz. Bizimle bağdaşmıyor. Dediler. Ve buradan Yunanistan'a çıkarma yaptılar. Bir pazar günü sabah kahvaltısı yapıldı. Bak Şefkat Gazan Bey bunu çok iyi biliyor, anlatıyor. O zaman bakandı kendisi. Amerikan konsolosluğunda plan proje yapıldı. Nasıl? Lozan'da ne yapıldıysa Yahudilerle İsmet İnönü'nün ikizle anlaşma yaptıysa aynı bu. Devam ediyor. Orada dediler ki bu hükümeti indireceğiz biz. Ve indirdiler hükümeti işte. Aynı şey gibi. Rahmetli Sultan II. Abdülhamid. Ne değerli insan. Burada resmini gördüydüm. Nerede? Burada bak. Dedemiz bu, dedemiz. Gerçek idareciydi, gerçek Müslümandı, gerçek halifeydi, halife. Sadece padişah değil. Hilafet makamını Osmanlılarda en iyi işleten Sultan Abdülhamid'di. Şu dünyanın öbür ucundaki Müslüman ufak ufak şeyler duyuyoruz da hep bunun adam göndermesiyle oralar Müslüman oldu. Aceh, bilmem ne, hocam bilir daha çok, pek çok yerler var. Tam bir hilafet müessesesini çalıştırmış değerli bir insan. Onu nasıl 31 Mart olayıyla tahttan indirdiyse Mason ve Siyonistler aynısını Necmettin Erbakan hocamıza da aynısını yaptılar. Aynı yöntemle onu başbakanlıktan indirdiler. Devleti ele geçirdiler. Devleti soyup soğana çevirdiler diye bir tabir var. Bilmem kaç yüz milyar dolar devletin bankalarından içini boşaltmış bu hainler. Devlet fakir olmuş. Perişan olmuş. Ondan sonra işte yeni bir seçim oldu. İşte ondan sonra da bu hükümet idareyi ele aldı. Düzeltmeye doğru başlayınca aynı şeyi buna yapıyorlar. Öbüründe sonra söyleyeceğim dedim ya. Hocanın yaptığı, çizdiği planları Tayyip Bey tatbik ediyor. Her ne kadar da ben milli görüş gömleğini çıkardım dediyse de onu biz bilemeyiz. Onu Allah'la kendisi bilir. Ama şu anda devletin, milletin kalkınması yolunda. Yani Kim ne derse desin, ben kendi düşüncemi söylüyorum. Okullara, şu milli eğitime Kur'an dersini koymuş. Resulullah Efendimiz'in hayatını koymuş. Bu büyük bir iştir arkadaş, bunu herkes yapamaz, kusura bakma. Parti zihniyetiyle bakmayacağız. Yok öyleydi, yok böyle. Particilik bizi geri götürür. Burada kim doğru yapıyorsa, Kur'an'a kim yakınsa, İslam'a kim yakınsa, onun desteklenmesi lazım. Zaten şimdi seçim meçim yok. Şimdi onun için destek işini boş ver de, yani bilelim. Bilelim, evet. Şimdi, tabii ben çok kısaca bunu böyle bitirmek istedim.